أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kehf suresini öğreniyorduk. Musa ve Hızır'ın arkasında onları adım adım takip ediyorduk. Bir şeyler öğrenmek için. Rabbimizin onlara öğrettiklerini kopyalamak, fark edebilmek, anlamak ve hayatı onunla düzenlemek için. Yeniden, yeni baştan bir kere daha hatırlıyor. Özetini hatırladıktan sonra Allah'ın bir başka kulu Zülkarneyn Aleyhisselam'a geçeriz inşallah. Bu sure gerçekten çok acayip olaylar anlatıyordu ama Allah baştan uyarmıştı. Ashab-ı Kehf'i en acayip bir olay falan zannetmeyin diye. Musa Aleyhisselam Hızır'ı aramaya yola çıkmıştı. Derken iki denizin birleştiği bir yer ve bir buluşma. Ben hemen arkadayım. Öğreneceğim şeyler var. Bu evrendeki bütün olayların perde arkasını, hemen arka planda nelerinin olduğunu öğreneceğim. Demek ki insanoğlu gaybı bilmez. Demek ki Allah öğretmezse ben hiçbir şey bilemezmişim. Hem ki Allah Rahim. Allah rahmet ve merhametini sundu mu artık onu engelleyecek kimse yok. Azabı hak edenlere de engelleyecek kimsenin olmadığı gibi. Birlikteliğimiz sürüyor Musa ve Hızır ile. Gemiye bindiler. Biz de olayın şöyle arkasındayız. Derken gemide bir arıza girişimi. Birdenbire Musa yine Musa oluyor. Yine kendi peygamberlik göreviyle sahnede müdahale ediyor değil ama sormak zorunda. Nedir bu yaptığın diye. Müdahale etmeyecek. Zaten öteki de kendine emredileni yapıyordu. Neden öyle olsundu? Hızır, vakur bir eda, kendi görevinin bilincinde, demedim mi ben sana bu iş böyledir diye bir hatırlatmada bulunuyor. Bunu daha sonra tekrar tekrar söylemişti. Şimdiden anlıyoruz, baştan da dedi. Meğer insanlar perdeler aralanmazsa aralanınca olacak şeyleri bilmezlermiş. Meğer insanlar gaybı bilmezler, bilince de güzel olmazmış, bilmek zorunda değillermiş. Meğer insanlar bu olaylar neden böyle diye kafa yormak zorunda değillermiş. Çünkü kafalarını yorarlarsa patlar çatlarmış kafaları anlamazlarmış. Ben bunu bir daha duyunca baştan anladım diyeceğiz. Sonra bir çocuk. Perdenin arkasındaki olayları bilmeyene göre haksız yere öldürülen bir çocuk. Ama görevi başka yerden, emri büyük yerden alana göre o bir görev icabı. İşte Azrail günde yüzlerce binlercesini öldürürken ya da görevli meleklerle bu işi yaparken kim Azrail'i suçlar da? Allah dedi diye yapılınca suç olmaz elbette. Hatta İslam'a göre 5 sebeple insanlar öldürülürken kim kimi suçlamış? Cellat ne zaman suçlu kabul edilmiş? Ona o görevi veren suçlu ise o suçlu. Değilse yine doğru yapan öteki. Belki sadece görevli. Öyleyse ben olayı bir kere daha anlıyorum diyorum kendimce. Allah'ın özel bir görevlisi olarak Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı şeylerde benim dayanacağım boyutlar yok, olması da gerekmez zaten. Öyleyse insanlardan birilerinin Hızır rolü oynamasını da beklemem gerekmiyor. Ne olacak da? Allah onlara neden böyle bir görev versin diyeceğim melekler dururken. Çünkü bu işe insan dayanamazmış meğer. Ancak peygamber olursa müstesna, o özel dayanıklı yaratıldığından, estağfurullah ya da şöyle diyelim, ona özel dayanma gücü verildiğinden, işte sonunda onun dediği değil Allah'ın dediği oluyor ama ona da bu fırsat tanınıyor. Devam ediyoruz Hızır'la beraber, Musa ile beraber. Derken bir köye bir kente uğradılar, biz de oradayız, biz acıkmadık mı? Hayır, biz acıkma pozisyonda değiliz ki. Onlar acıkmışlar, yemek isterler. Veren olmaz ama orada bir duvar ve yapmakla meşgul Hızır. Musa ona yardımcı ama yine müdahale edecek. Ya da teklifte bulunacak çok tatlı bir biçimde. Diyecek ki ne olurdu yani karşılığında bir şeyler isteseydin de yeseydik. Anlamazsın sen diyecek Hızır Musa'ya. Demedim mi ben sana anlamazsın. Evet gerçekten insan anlamazmış meğer. Anlaması da gerekmez ama ben dışta yaşananı bilirim. Efendim bunun perde arkasında neler varmış? İnanırım ki hayrıma olacak şeyler olabilir. Oğlum mu oldu ya da kızım mı? Sevinirim. Çünkü Allah beni öyle layık görmüş, oğluyla, kızıyla imtihan olsun da cenneti kazansın demiş der ve ona göre hareket ederim. Peki ya çok geçmeden, ya birkaç ay, birkaç yıl, birkaç ömür sonra, bir dönem sonra ölmüşse oğlum ya da kızım, yine kahrolmam gerekmez. Çünkü bilirim ki hayatını veren Allah almıştır. Böylece demiştir ki inanırım, Allah bana şöyle dediğini kabul ederim, bu kulum, oğlunu, kızını, evladını alarak cennet hak etmeye layık görülmüştür. Ben de ona layık olmaya çalışırım. Nedenini bilmem gerekmez ki. Ne olacakmış bilemem ki. O çocuk evlenseydi ne olacaktı? Evlenmeyince ne olacaktı? O oğlan ne başına gelecekti? O kızın başına neler gelecekti? Yaşayınca ben ne olacaktım? Onlardan dolayı dayanabilecek miydim, dayanamayacak mıydım? Bunlar benim hiç de sorunum değil. Bilmem gerekmez ki zaten. Ve birilerine yardımda bulununca bunun ne anlama geldiğini neden düşünecekmişim? Ama yardım İslam'a uygun olmalı tabii. Yani birinin dükkan açmasına yardımcı olacaksınız. Eğer ekmek parasına ihtiyacı varsa güzel. İkinci değil, 12. değil, 112. dükkanına yardım edince ne anlama gelecek? Kur'an'a ayıracağı zamanı, sünnetle beraber olacağı zamanı siz paraya ayırsın diye yardım etmiş oluyorsanız baştan zararına oynadınız, baştan zararına yardım ettiniz, etmeyin o zaman. Birine elbise hediye ettiniz. Çok güzel, elbette açıksa giysin. Elbisesinin asıl kumaşı yamalardan görünmüyor. Sanki yamalar daha hakim pozisyonda, eski, üzerinde bir iplik çekilince dökülüverecek eski üskü bir elbise ise, tamam o zaman yardım edin, çok güzel. Ama dolabında kar dolap mı, yağmur dolap mı, yok elbise dolap mı, lüks dolap mı, müze dolabı mı ne olduğu belli olmaz. Bir koleksiyon dolabı gibi elbiseler, 10 takım, 20 takımsa, 100 tane, 104 tane kravatı var, bir o kadar gömleği varsa siz bir 10 takım daha hediye ettiniz. Acaba hediye mi ettiniz ona, faydasına mı davrandınız yoksa zarar mı ettiniz, etmeyin tabii. Yapılan yardımların neye mal olacağını bileceksiniz, sonrasına karışmayın. Onu kullanabilecek mi? Bir işe yarayacak mı? Nerede değerlendirecek size ne? Siz size düşeni yaptınız ya yetmez mi? Mesela bir kurban hediye ettiniz. Edin tabii. O evde de bir kurban neşesi yaşansın. Ama efendim ondan sonra onlar yine anlamayacaklar. Yine kurban kesecek duruma düşmeyecekler. Seneye o kurbanın acısını bir daha yaşayacaklar. Ya da kurban soyarken biri elini kesecek. Öteki kurban kemiğini kırarken bir tarafına kemikten bir parça sıçrayıp batacak. Onu bilmeniz gerekmez ki belki daha güzel. Onlar bununla daha güzel şeylere gidecek belki de. Yani siz size ait olan konuda güzel davranın. Geldiler. Bir kız sordular. Oğullarını alacaklarmış. Ya da bir oğlan kızlarını istiyormuş. Siz Musa'nın tabiatıyla Musa'nın rolünü oynayın. Ve onun güzel taraflarını güzel olarak, çirkin taraflarını kötü olarak haber verin. Söyleyin, yarar deyin, yaramaz deyin ama inancınıza göre söyleyin bu işi. Değilse kendi kendinize, ah ne kadar güzel, tam ben de bunu bekliyordum, mutlaka, gerçekten, kesinlikle demeyin öyle, ne bildiniz? Belli olmaz ki iyi olacağı ya da kötü olacağı. Siz bildiğiniz hakkı ve doğruyu söyleyin, perde arkasının aralanmasını beklemeyin. O onunla beraber olunca aman Allah'ım ne kadar güzel ya da kötü olacağını nereden bileceksiniz? Bakın nice olaylar bunu anlatmıyor mu bize? Evleniyorlar, her iki taraf uçuyor, kaçıyor, aman Allah'ım ne kadar gerçekten çok güzel, hoş diyor. Sonra hatta o dönem başka bir isteyene verilmiyor o hanım kız. Onlar daha ısrarlı, belki daha önce başlıyorlar. O henüz daha isteğinden vazgeçmemişken diğerleri devreye girince uçuyor, seviniyor insanlar. Sonrası hazin ve yıkılıyorlar. Çünkü birinci çocuk doğuyor, ikinci çocuğa hamile ve baba ölüyor. o delikanlı meğer onun kocası olarak ölecek ve o kız onun eşi olarak geriye dul kalacakmış. Bunu insanlar nereden bilsinlerdi? Uçup kaçmaya ne gerek varmış öyleyse? Bilemezsiniz, bilmek zorunda değilsiniz. Zaten siz bugünü yaşayacaksınız, bugünkü hayrı ve şerri vahye uygun değerlendirecek, Musa ile birlikte olacaksınız, ona soru vereceksiniz, onun dediği güzelse yapacaksınız. Kaybettiğiniz olaylar konusunda da aynısını düşünmez misiniz? Kocanız öldü öyle mi? Ya da oğlunuz, kızınız ne fark eder? Geminiz delindi öyle mi? Bir yerlerden delik açıldı hayatınızda olsun. Masanız delindi, ticaretiniz delindi, branşınız delindi, mesleki hayatınızda delikler oluştu. Ne oldu, niye kahroldunuz? Bu ay delik büyüdü, gelecek ay daha büyüktü, bir sonraki ay çok daha büyük olacaktı. Nenize daha hayırlı olacağını niye düşünmezsiniz? Olsun, bir delik açan olur bazen sizin bilmediğiniz gibi. Ama o delik açan vahye uygun açmamışsa elbette suçludur o kendi adına. Hızır Allah dedi diye yaptı ve suçlu değil ama. Musa Allah dedi diye karıştı, o da suçlu değil elbette. Ama dayanması gerekmeyen noktada neden sorumlu tutacaksınız? İşte vahyi bilmeyen insanların ne yapması gerektiğini Musa Hızır olayında anladık. Ya da bir başka ifadeyle insanı anladık, insanı. İnsan, evrende özel bir yeri olan, bütün varlıklar özel ama insana özel bir yer sunulmuş. İradeli tek varlık bu anlamda, iradesi var. Diğerlerinden ayrı ona emanet yüklenmiş, o bunun bilincinde ve kendisini imtihan eden Allah'a kul köle olmak zorunda. İmtihanın boyutları var, verilenler, alınanlar ve bu ikisinin başlangıç ve sonucu doğum ve ölüm. Demek insan kendisine hayat veriliyor, sonra bu hayat alınacak, ölüm deniliyor. Bu ikisi arasında eşya ile birlikteliği ya da ayrılığı söz konusu, bazen beraber kılınıyor, bazen ayrı eğleniyor. Her ikisinde de o, cenneti kazanabileceğini baştan kabullenmeli ve ona göre hareket etmeli. Kesinlikle iyi bilsin ki insanoğlu her halükarda hem verilerek hem alınarak hem tüm doğumlarda hem tüm ölümlerde cennet kazanma imkanı kendisine sunulmuştur. Bunu böylece bilmeli. Değilse kaybı bilseydim, ona göre hareket etseydim, oradan hemen uzaklaşalım. O fikir yanımızda durmasın, misafir bile etmeyin. Hal hatır bile sormayın, görmezlikten gelin, geçin gidin. Çünkü aleyhissalatü vesselam'a Allah şöyle dediriyor. Gaybı bilseydim hayrı daha çok eylerdim. Yani hayrı daha çok eylemek adına bile gayb bilinmesi gerekmiyor. Hızır olmak gerekmiyor. Bana da ledünni ilimden verilseydi diye, özel bir bilgi verilsin diye beklenmiyor. Öyle bir görevi yok insanoğlunun. Zaten öyle bir görevimiz olsaydı, Allah öyle söyleyecekti. Hadi şunları da bil de bilmek zorundasın da. Başa dönün isterseniz ta Kur'an'ın başına, Bakara suresine. Gerçek iyi bir Müslüman olmanın vasfı mı diyelim? Ya da müttaki olmanın özelliği mi diyelim? Gelin isterseniz ben başka bir tabir yerleştireyim kulağınıza. Kur'an okuluna kaydolmanın temel prensibi, ilk özelliği, ilk şartı gayba inanmaktır. Gaybı bilmek değil. Zalikel kitab hudellil müttakîn. Yani la rayb bir özellik, kesinlikle şüphesiz bir özellikle söylüyoruz. Yani hiç kimse bunun yanlışlığını iddia edemez. Gerçekten böyle. Bu Kur'an, bu kitap, şu elimizdeki kitap, eğer müttakî olursa insanlar onlara cennet yolunu gösterir. Müttakilere. Herkese mi? Aslında herkese, ama herkes müttakî olmak isteyebilir anlamına. Değilse müttakî olmak istemeyenler için cennet yolunu gösterme özelliği kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Ve müttakiyi bu kitapla yol bulan, yolunu bu kitaba danışıp soran, bu kitap ne dediyse onu icra etmeye çalışan, yani en müttakinin, en takvalının peygamber olduğunu düşünürsek, her yaptığını, her yapmadığını kitaba danışıp yapan olduğuna ya da yapmayan olduğuna göre, bu kitap insanlara müttaki olurlarsa yol gösterecekti. Müttaki olmanın, kitapla yol bulmanın, kitaba danışıp hareket etmenin şartları var ama. 1- Yani Kur'an okuluna kaydolmanın, Kur'an'la yol bulmanın, Kur'an'ın dediğine göre hareket etmenin, onun öğretisiyle, onun yol gösterisiyle hayat programı çizmenin şartları var. O da birincisi gayba imandır, gaybı bilmek değil. اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ demiyor Allah. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Gayba inanacaksınız. Galiba gayba imanı sadece Allah'ın bileceği ve hiç kimsenin o bildirmezse bilmeyeceği diye tarif edebiliriz. İnsanın çatlasa da patlasa da ulaşamayacağı bilgilerdir bunlar. Yani kendiliğinden mümkün değil. Ama Hazreti Adem'den bu yana Nuh, İbrahim, Musa, İsa gibi ve diğer bütün peygamberlerle bildirdiği vahiy kırıntılarının bugüne intikal eden bölümlerini birileri biliyorlarsa kendi kendilerine bildik saymasınlar. Üstelik Allah'ın vahiy gerçekten insanlara iletmesiyle gaybı bilmesini insanlar kendi kendine bilemeyeceklerini baştan kabul edecekler ve Allah'ım sen gaybı bildirmezsen bilemeyiz. Gayb ancak senin elindedir. Biz onunla, ona imanla mükellefiz demek zorundalar. Böylece gaybı şöyle tarif etsem yerinde galiba. Allahu alem tabi en iyisini Allah bilir. Gayb Allah'ın rıza ve gazap yollarını bilmektir. Bunu da hiç kimse kendi kendine bilemez. Yani benim cebimde kaç lira vardı bilmedin. İşte gayb bu. Evet ama yıkarsınız. Alırsınız cebimdeki paraları sayarsınız ve bildiniz. Benim kan grubumu da bilemediniz. Alırsınız, kanımı içmeyeceksiniz. Şişeye dolduracaksınız, inceleyeceksiniz ve bildiniz. Daha niceleri yani birileri bir şeyleri bir imkanla, bir yolla biliyorlarsa bu gerçek kayıp olmaz elbette. Gerçek kayıp sadece ve sadece Allah'ın bildiğidir. Ve belki de ben bu bakış açısından hareketle Lokman suresinin 34. ayetindeki o beş bilinmezi gaybi konu olarak şöyle anlıyorum. Kıyametin bana ne getireceğini, lehime mi aleyhime mi sonuçlanacağını Allah'tan başka kim bilir? Benim yarın başıma gelecekler, benim cennetime mi sebep, cehenneme mi kim bilir? Efendim ben biliyorum, yarın şunu yapacaktım. Mesela ben bundan sonra mutlaka öleceğim. Bak gaybı bildim, yarını bildim mi? Ha bu yarın, şu yarın değilse öteki yarın öyle değil ama anlatılan. Ne değeri var da? Yani insan bunu bilmezse zaten bilmez, ne fark eder ama ben Allah'ın bu bilmesine iman edince iyi bir mümin olacağımdan öyle anlıyorum. Nerede öleceğimi de ben bilmem. Yani öleceğimin, nerede öleceğimin, ne anlama geleceğini, ne tür bir ölümle öleceğimi nereden bileyim? Artık siz aradakileri de anlayın. Yağmur inecek. Nereye, ne zaman? Allah indirir. Bu rahmet mi, azap mı vesilesi olacak? Kime ne sağlayacak? Kimden ne kapıp koparıp götürecek? Peki rahimlerde olanı kim bilecek? Efendim oğlan mı kız mı olduğunu bilsek, bildiniz. Hatta öldürdünüz kadını ya da öldürmediniz, yardınız çıkardı, ha oğlan olacakmış dediniz. Veya kız ne fark eder, ne anlamı var bunun? Oysa mümin mi, kafir mi, anasına ne getirecek, babasından ne götürecek, topluma ne kazandıracak, insanlara ne kaybettirecek? Bunları kim bilir Allah'tan başka? İşte gayb budur. Gaybın bilinmesi değil ama gayba iman edilmesi gerekir. Söyleyin, Allah bildirmeseydi sağ elle yemek gerektiğini nereden bilecektiniz? Kişinin kız kardeşiyle evlenmesinin yasaklığına kadar ya da ipek giymek mi gerekirdi ya da köpek mi evde beslemek gerekirdi? Bütün bunları hep Allah bildirince, peygamberiyle bildirince bilecektik ya, gayba iman budur. Kur'an okuluna kaydolmanın birinci özelliği, Allah hayatıma karışır, buna evet diyeceksiniz. Bunu namaz gibi bedeni ve bireysel planda uygulayacak, göstereceksiniz. İnancınızı eylem olarak ortaya koyacaksınız. Bir de infak gibi mali planda ve de toplumsal planda eylem olarak ortaya koyacak, göstereceksiniz. Sonra da bu kitaba farklı bir imanla evet diyecek, ahireti yakinen gözünüzün önünde tutacaksınız. O zaman felaha erer, o zaman Kur'an'la yol bulup hidayet bulacağınıza emin olacaksınız diye Bakara suresi gayb konusunda bize özel bilgiler sunuyordu. Gayba iman edecektik, gaybı bilmeyecektik. Peki bu adam, bu Hızır denilen adam gaybı bildi de ne oldu? Allah onlara özel bildireceğini Kur'an'ında söylüyordu zaten. Ancak ben peygamberlere bildiririm. Mesela Cin suresine bakın. Peygamberler bilirdi ancak gaybı. İşte bu da peygamber olarak Allah'tan böylece öğrenmişti. Hatta bu anlamda Hızır Aleyhisselam'ın melek olduğunu söyleyenlerin de elbette haklılık payı az değil yani. Ancak Azrail gibi ya da diğer melekler gibi Allah'ın emriyle hareket eden, yaptığından bu anlamda doğrudan ya da dolaylı sorumlu olmayan bir varlık olarak melek de diyebileceğiz ama insan idiyse eğer mutlaka kesinlikle vahye muhatap bir insan, Allah'ın dediğini doğrudan alan, ben bunu kendimden yapmadım, Rabbim öyle emretti de yaptım diyen bir insan olmalıdır ki biz ona peygamber diyoruz, nebi ve rasul olarak. İşte insan hayatı ve insan ayeti. Daha önce Allah'ın Rab ve ilah oluşuna bizi götüren zaman ayetiyle ilgili bir konu öğrenmiştik. Ashab-ı Kehf kıssasında Zamana hakim de Allah. Zamanı yaratandı, zamana etkin ve egemendi, zaman onundu. O zamanı istediği gibi kullanırdı ama zaman onun güdümünde. Bana sunulan bir ayet, bir alametti. Ben zamana baka baka, ben zamanı tuta tuta, ben zamanı içe içe, biçe biçe ne gerekiyorsa zamanla beraber Rabbimin Rab olduğuna, ilahımın ilah olduğuna, Allah'ın ilahım ve Rabbim olduğuna inanacak, anlayacak, bilecek, fark edecektim. Şimdi burada da Musa Hızır kıssasında Allah'ın insan ile ayetiyle, insanın Allah'a bir ayet olduğuyla anlatıldığını görüyorum. İşte insan, ben insanı tanıya tanıya Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine ulaşıyorum. Allah benim Rabbim ve İlahımdır. Bir de mekan ayeti söz konusu sanki, onu da bu surede öyle anladım, sanki Zülkarneyn ile anlatılıyor. Doğunun ve batının, tüm doğuya gidin doğuların, tüm batıya gidin batıların ve de doğu da batı da diyemeyeceğiniz bir yerler varsa oralarında Rabbidir Allah. Hani bu konuyu daha önce şöyle özetlemiştim, tekrar edelim. Yasin suresine bakın, Allah kendisinin Rab ve İlah olduğunu, Kadir ve Alim olduğunu gösteren ayetleri üç grupta sunmuştu. Özet sure Yasin suresinde ve ayetul lehumul ardul meyteh ve ayetul lehumul leyl ve ayetul lehum enna hamelna zürriyetehum diye hem ölü arazi bir toprak bir mekan olarak ayet, hem gece bir zaman olarak ayet, hem de insanoğlu ta tarihten beri sunula gelen bir yaratılışla insanoğlu da öyle bir ayetti Allah'a Rab ve İlah oluşuna götüren. Mürselat suresinde yine bu konular aynen eskiler onlar konusunda yalan söyleme olarak uyarılan bir birimle anlatılmıştı. İnsan yaratılışıyla söylenmişti. Yeryüzü bütün özellikleriyle sanki özet olarak hatırlatılmıştı. Yine Şuara suresinde de Firavun'un karşısında Musa aleyhisselam o Rabbul Alemin dedin kimdir o denilince Allah'ı zaman, mekan ve insanın Rabbi olarak tanıtmıştı. Semavat ve arz diye söyleyerek mekanın Rabbi, siz ve atalarınızın diyerek insanın Rabbi, meşrik ve mağribin diyerek de zamanın Rabbi olarak sanki hatırlatmıştı. Burada da mekan özel olarak Zülkarneyn ile anlatılıyor. Mekan, doğu ve batı, bir de arasındakiler. Yani doğu ve batının arasında eğer siz mekan sadece doğu, sadece batı zannederseniz arasında siz varsınız değil mi? Nedir doğu? Neresidir doğu? Bilir misiniz? Bu konuda ben doğuş ve batış denilirse zaman anlatıldığını, doğu ve batı denilirse de mekan anlatıldığını zannediyorum. Doğu ve batı konusunda üç temel prensip yakaladık bugüne kadar. Bir, sen merkezde düşün. Senin doğu tarafın doğu, batı tarafın da batıdır. Sen neredeysen. Mesela Konya'da mısın? Elbette Van senin için doğu ama İzmir senin için batıdır. Peki, ya Van'daysan, o zaman da Hemedan ve Isfahan doğu, ya da Bombay ve Tokyo, Japonya doğu, ama Atina, Milano ya da İtalya, İspanya batı olacaktır. Peki ya sen bir başka mekana gidersen değişeceğini anladın mı? Sözü uzatmanın alemi yok. İşte insan merkezli bir doğu-batı sentezi. Sen neredeysen doğu ve batı ona göre belirlensin. Peki bir de güneşe göre ayarlasak mı? Güneş nereden doğuyorsa orası doğu, güneş nereden batıyorsa orası batı. Söyleyin, dünya platformunda güneş nereden doğuyor, hepsi doğu olacak. Peki nereden batıyor, orası da batı olacak. Konya'da güneş doğuyor, işte Konya doğu, batınca Konya batı olacak. Anlaşıldı galiba, insana göre ve de güneşe göre değerlendirince her yer doğu ve her yer batıdır. Böylece, hani Rabbul Meşriki vel Mağrib, Rabbul Meşrikayn vel Mağribeyn ya da Rabbul Meşariki vel Mağarib şeklinde doğu, iki doğu, iki doğular ya da doğular, batılar şeklinde tabir edilen bu ifade Allah her şeyin Rabbi anlamına gelecektir. Öyleyse doğu ve batı öyle mutlak anlamda bir mekanın ifadesi değil. Sana yıllarca dediler ama doğular vardı, doğuydu, yakın doğu, kenar doğu, köşe doğu, alttaki doğu, üstteki doğu. Bir de özel batı vardı. Aman batmayan batı. O farklı batıydı. O sanki ilahtı, o sanki büyüktü, o ayrıydı, o değişikti. Batı denilince titreyecektin. Batı denilince kendine gelecektin. Batı bir başkaydı, bir hülyaydı, bir rüyaydı. Batının daha bir batısı. Batının ötesinde batılar vardı. Öyle değilmiş gerçekten bu benim hesabıma göre. Ama yeryüzünde mutlak anlamda bir doğu ve batı düşüneceksek, efendim ayarlayalım da bu işi, ona göre belirleyelim, düzenleyelim diyeceksek, o zaman bir merkez bulacaksınız. Birileri Greenwich diye bir merkez bulmuş, onun doğusuna çizdikleri çizgilere doğu boylamlar, batısına çizdikleri çizgilere batı boylamlar demiş. Onu onlar merkez demiş. Ben olsaydım yeryüzünün merkezi olarak Kabe'yi bilirdim. Kabe'yi merkez çizerdim. Bütün insanlığın merkezi, çünkü Allah Kabe ve çevresi olan o şehre Ummul Kura deniyordu, diyordu. Kur'an öyle haber veriyor. Şehirlerin anası, ana merkez, ana kent demektir. Ana kent, Ummul Kura. Ben öyle anlıyorum. İşte ana kent merkezdir. Onun doğusundakiler doğu, batısındakiler de batıdır. Yoksa o gibi olanlar doğu, o gibi olmayanlar batı değil elbette. Ona benzeyenler, onunla birlikte olanlar onun yavrusu, diğerleri evlatlıktan çıkanlardır belki. Ya da evlatlıktan reddedilenlerdir ya da kabul edilmeyenlerdir. Buna göre kuzey güney olmaz zaten bu için. Ama insanlar elbette inanç dünyalarını bilimlerine, tekniklerine, yasalarına ve yasaklarına iletecekler. Belki de ondan dolayı hep dünya haritalarında bir bölgenin etkinliğinden dolayı kuzey yukarıda olacaktır. Hep pusula soru veririm bazen insanlara. Pusulan hangi yönü gösterir? Kuzey derler. Amma da iyi yaptın ha diyorum. Pusulanın ibresi çift taraflı değil mi? Neden güneyi göstermiyor? Öyle alıştı da ondan yani. Öyle diyecek elbette. Yani haritada dünyaya bakacaksa kuzeye bakmak zorundadır. Yönünü öyle çevirecektir. Çevir de şöyle ama ters yüz olur sanki dünya. Halbuki ben haritayı fırıldak gibi çevirsem dünya yine yerinde duruyor. Başka bir yere gitmiyor ki elbette. Hep öyle olur inancım. Bu tür hayata etkisini siz zaman zaman başka birimlerde de görürsünüz. Mesela Hristiyan alem mi? Bayraklarında üç renk taşırlar belki de o kutsal anlayıştan dolayı. Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs adına üçlü bir tanrı anlayışını bayraklarına belki renk olarak yansıtırlar. Çünkü papazları da zünnar diye üç renkli kumaşlar takınırlardı, kuşanırlardı belki. Ya da kimi yaptıklarına haç işareti şeklinde armalar koyarlar elbette. Benzer şeyler olsun. Ya da galibiyetlerini, etkinlik ve egemenliklerini kendi tarihlerinden alarak derler ki biz Toledo, Kurtuba ya da Gırnata'yı bir vakitler Müslümanların elinden almışsak sembol ederiz. Arabamızın sembolü olarak, model olarak onlara koyuveririz diyenler de olur. Ama bunlar bizim Kehf suresiyle anlayacağımız şeyler değil. Ya ne? Neden uzattık sözü? Mekan, Allah'ın özel ifadesi. Zülkarneyn ile anlatılan bir işaret, mekanıyı tanıyın, doğuyu tanıyın, batıyı tanıyın. Yeryüzünün doğusu mu varmış bu anlamda, yoksa batısı mı varmış, siz neredesiniz? Doğuşlar, güneşin doğuşunu seyredenler ne anlama, batışını seyredenler ne anlama gelirmiş onu bir daha düşünün. Ama ben eskiden bir vakitler Selçuklular ve Osmanlılar dönemine ait bir bilgi sunayım doğu ve batı adına. Bakın, bir uçtan bir uca kervanların yol güzergahında serpiştirilen tüm o güzel nadide kervansaraylar, üç gün yatıp kalkmanın bedava olduğu, atına hayvanına yemin bile birlikte sunulduğu, bir sonraki durağa kadar azığın verildiği, insanın her türlü ihtiyacının karşılandığı kervansaraylarda açık ve kapalı bölümler adına yerleştirilen o uzunlamasına hatta bazen 100 metreyi geçen kervansaraylarda otel demiyorum, motel demiyorum, bu farklı bir kültürün ürünü yerlerde kapı, ana kapı doğuya doğru açılır. Güneşin ilk ışıklarıyla doğmadan önce hayat başlasın istenir. Güneş batmadan önce herkes kervansarayında odasına çekilecek. Rabbi ile baş başalığını sürdürecek. Biraz daha dinlenecek. Bir sonraki güne kulluk adına programını yapacak. Ve yine seher vakti uyanmanın hesabıyla Allah'ın huzurunda sanki ölümüne gidecekti. İşte öyle doğular, işte öyle batılar. Ben şimdi bu kadarla yetinip ve yes'elunek anzil karneyn diyeyim inşallah. Ve yes'elunek, bir teknik bilgi. Kur'an'da böyle ayetler göreceksiniz. Sanırım 14 kadar. Yesteftunek de var bunlardan. bir de yeselük var. Hepsi birlikte düşünürseniz sana şöyle soruyorlar. Senden şu konuda bilgi istiyorlar diye başlayan ayetler. Bu bize ne anlatır? Din her zaman değil ama bazen şöyle 6000'de 14 kadar filan soruya binaen de anlatılırmış. Öyle gittiğiniz yerde din anlatacağınızda buyurun sorun bakalım diye anlatmayın demektir bunlar. Ya ama bazen soruya binaen anlatın. Değilse düşündünüz mü insanların gündem oluşturmalarından dolayı din anlatacak olsaydık herhalde yemin edebileceğim kadar net bugüne kadarki hatıram öyle ya da tecrübem ne Tarık suresi soracaklar size ne Mursalat suresi. Nereden bilsinlerdi ki zaten soracakları belli konular ve sürekli aynı konular. İki mala bir fiyat, bir mala iki fiyat caiz mi? Yok tüp bebek olur mu olmaz mı? Ya da insanlar şöyle uçar böyle kaçarsa bu iş güzel mi değil? Sonra o kadar biri ağzından çıkıvermiş, 3'ten 9'dan 99'a deyivermiş acaba ne oldu ki diye sorular. Başka? Başka yok. Hatta başkaları da var da dilime almasaydım mı? Hadi onu da söyleyelim. Efendim Musa Aleyhisselam'ın asası varmış ya acaba o hangi ağaçtanmış? Enine kadar, boyuna kadar, suya atınca ne kadar tabana çöküyor muymuş yoksa farklı mıymış? Suya değmez ya da gölgesi olmaz mıymış? Hadi bir soru daha soralım isterseniz. Süleyman Aleyhisselam'ın karşısına çıkan, onunla konuşan eden karınca erkek mi ya da dişi miymiş? Bir soru da benden. Mimsiz sure hangisiymiş? Bir bakın bakalım ne yapacaksınız? Bunları bilen cennet falan değil ha. Öyleyse sorulara binaen din anlatacaksanız Kur'an'ı anlatamazsınız. Soruya binaen değil doğrudan re'sen anlatacağınız ayetler olmazsa insanlar dini öğrenemezlermiş. Zülkarneyn'i sorarlar, sorsunlar biz de cevap verelim. Ama Musa Hızır da sorabilirler belki. Ashab-ı Kehf'ten de söz ederler, duymuşlardır. Yani yedi uyuyanlar diye İspanya'dan Avustralya'ya kadar nice yerlerde onların mağaralarından söz eden insanlar çıkarmış. Lakin biz hep soruya binaen dini anlatmayacakmışız. Çünkü Kur'an Sa'd suresinin 67. ayetinde Kul hüve nebe'un azim diyor kendisi için. Gerçekten azim bir haberdir Kur'an. Azamet sahibidir. Öyleyse bu Kur'an'ın tümünden soru sormasalar da biz insanları haberdar edelim. Bakın nice haber programları duydunuz, izlediniz, fark ettiniz, takip ettiniz. Ya da nice haberler izlediniz, gördünüz, okudunuz gazeteler, dergilerde. Söyleyin sizin sorduklarınız mı cevaplanıyor orada? Yoksa sorun ha bakın bir de bu konu var diye onlar gündem mi oluşturuyorlar? Öyleyse vahyin kendisi gündem oluşturandır. Çünkü aynı sure 38. sure Sa'd suresi yani Kur'an'a azim bir haberdir diyen sure Sa'd vel Kur'an-ı zikir diyor. Gündem oluşturmaya tek yetkili ana kaynak. İşte ondan gündemimizi alalım. Ve yes'elûneke an zilkarneyn. Zilkarneyn'den soruyorlar. Sorsunlar. Allah da diyor ki kul şöyle söyle. Zülkarneyn'i anlat onlara. Madem sordular dinlesinler. Üstelik bu tür sorularda onlar ne sorarlarsa sorsunlar. Anlatılacak olanın nasıl, ne tür, eni boyu veya boyutlarıyla ne olduğunu tespit yetkisi elbette Allah ve Resulüne aittir. Soru veriyorlar. Sorulara cevap sadedinde de şu örnekleri dinlemiş olalım. Efendim, haiz döneminde kadınlarla cinsi münasebet helal mı, haram mı, olsun mu, olmasın mı, ne anlamı var bunun diye yes'elûneke anil mahiyiz. Böyle sormuşlar. Onlar ne sorarsa sorsunlar ama Allah nasıl isterse öyle cevap verecekti ya. Dedi Allah da kul huve eden bırakın onları o döneminde. Çünkü bu bir eziyet. Bu bir ezadır onlar adına. Peki başka soru sordular. Ve yes'elûneke anil ehille. Hilalden sordular. Niye incecik efendim acaba niye büyüyor, tam oluyor, kocaman oluyor, küçük oluyor, şöyle doğuyor, önce doğuyor, sonra batıyor diye. Hilalin, ayın yani yaratılışından soruyorlar. Allah da diyor ki bırakın o konuyu, sizi ilgilendirmez. Kul huve mevakitu linnas. O bir vakit aracıdır, siz onu öylece bilin tamam. Yani bizim sorduğumuza cevap vermedin ki sen denilmez. Bazen çünkü Yusuf Aleyhisselam da öyle yapmış değil mi? Sormuşlar biz şöyle şöyle rüya gördük. Yorumunu sormuşlar. Hazreti Yusuf başlamış tek bir ilah mı? Yoksa başka başka müteferrik ilahlar mı hayırlı? Ben şöyle bir toplumu bıraktım geldim filan diye soruya cevap da yeni bir yöntem belirliyor. Demek ki soru sorulunca istenen beklenen cevap verilir. Hayızlı kadın örneğinde olduğu gibi. Hiç istenmeyen beklenmeyen bir cevap verilir. Hilal örneğinde olduğu gibi. Ya da hem istenmeyen beklenmeyen bir cevap verilir Hem de istenen, beklenen cevap verilir. Yusuf Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Hatta konu açılmışken bugün biraz öyle oldu. Bazen de Kur'an'da bulamıyoruz tabi öyle bir örneği, hadisten görüyoruz. Bilmem diye bir cevap verilir. Peygamberimize Cebrail soruyor, kıyamet ne zaman diye. O da ne sen bilirsin ne ben bilirim diye, bilmem diyor. Biz de sorulan sorulara böyle cevap vereceğiz. Burada da Zülkarneyn'i soruyorlar. Nesini sormuştular, ne önemi var? Ne sorarlarsa sorsunlar. Zülkarneyn konusunda şu öğrenilmeliymiş, konu böyle belirlenilmeliymiş diye Cenab-ı Hak şöyle başla diyor. Se'etlu aleyküm minhu zikra. O konuda size bir hatıra nakledeceğim. Ya da o konuda bir gündem oluşturacağım. Onun gündemi şu. Yani gündem maddelerini ben belirledim. Şimdi o gündemi size sunacağım. O gündemi Allah belirledi. Ben size onu sunmakla görevlendirildim. Şimdi onunla ilgili neler bilecekseniz, neler öğreneceksiniz, neler bilmek zorundaysanız onları ben size sunacağım diyor. Zülkarneyn. Kim bu? Zülkarneyn, iki karın sahibi anlamına Türkçe'ye çevrilecek bir kelime. Ama hepimiz biliriz. İki karın sahibi, iki karnın sahibi diye karın kelimesi boynuz anlamına da gelir ya da çağ anlamına, zaman anlamına gelir de özel isimler Türkçe'ye tercüme edilir mi? Öyle bir fıkra anlatılır. Zamanın bilmem hangi etkini egemeni Fransa'dan gelmiş de İstanbul'u dolaşacak, gezecekmiş. Fransızcayı çok iyi bildiği iddia edilen birisi de onlara rehberlik yapıyormuş. Gezdiriyor işte, Topkapı'dakileri gösteriyor, camileri gezdiriyor, anlatıyormuş. Derken karşıdaki sen şu karşı taraf nedir diye sorunca demiş ki orası Kasımpaşa. Ötekinin canı sıkılmış, çok daha iyi Fransızca bildiğini iddia eden birisi hemen Türkçe müdahale etmiş. Çok ayıp ettin, söyleseydin ya Kasım diye Oktober diyecektin, yok November ekleyecektin. Yani Fransızcasını söylüyor, Kasım ayının, sanki orası ay anlamına gelir gibi. Paşa'yı da general diyecektin. General Kasım deseydin ya da filan Oktober deseydin diye öyle müdahale etmiş. Olmaz öyle şey. İsimler tercüme edilmeyecekti ve de Zülkarneyn, Zülkarneyn olacaktı. Tıpkı Hızır'ın yeşillik anlamına gelse de Hızır olduğu gibi. Musa'nın da su çocuğu olduğu iddia edilir. Yani o dönemin diliyle Musa su çocuğu demektir. Sudan çıktığı için böyle bir isim vermiştir diyenler var. Ama Musa Musa'dır, Hızır Hızır, Zülkarneyn de Zülkarneyn. Lakin eğer bir sıfattır diyeceksek bu ne anlama gelecek? Bu iki çağ insanı, iki dönem insanı, iki bölge insanı ya da iki boynuzlu taç vardı başında da iki saltanat insanı demektir. Yani iki miğfer ya da iki taç, iki sultanlık, iki hakimiyet anlamına işte doğunun ve batının ya da her yerin anlamına gelecektir. Madem teknik bilgiler verdik uzun uzadıya, ben şu bilgiyi de sunayım. Doğuya gitti, batıya gitti, bir de doğu ve batı olmayan başka bir tarafa gitti. Öyleyse yeryüzünün hepsi doğu, hepsi batı olmayacak. Yani insanların bildiği bir yerler, bilmediği bir yerler olacak. Zülkarneyn aleyhisselam onları da etkisi ve egemenliği altına aldı. Mekana Allah'ın izniyle hakimdi. Oranın da etkinliği onun, oranın da etkinliği onundu. Peki ya sizin yaşadığınız yerler? Siz neredesiniz? Doğuda mısınız, batıda mı? Bakalım Zülkarneyn aleyhisselam gelecek yanınıza. Ben Hazreti Zülkarneyn'in peygamber olduğuna inananlardanım. Onun için Zülkarneyn aleyhisselam diye ifade ediyorum. Siz bir bakın bakalım Zülkarneyn sizin yanınıza gelince siz neredeydiniz, hangi bölgedeydiniz, ne durumdasınız? Allah'ın elçisi sizin oraya gelince ne yapacakmış, siz nasıl davranacaksınız? Bakın bakalım. İnna mekkennâ lehu fil ard. Onu yeryüzünde imkanlar sunmuş, temekkün ettirmiş, yerleştirmiştik. Yani yeryüzü adına, dünya adına, mekan adına ona fırsatlar vermiştik. Ve âteynâhu min külli şeyin sebebâ. Bu konuda ne imkana ihtiyacı var, ne fırsata ihtiyacı varsa hepsini ona verivermiştik. Sebebâ. Her şeyin bir yolunu, her şeyin bir sebebini, her şeyin bir imkanını ve fırsatını biz ona lütfedivermiştik. Yani mekan adına, mekana hakimiyet adına, yeryüzü adına, yeryüzüne yerleşmek adına, yeryüzünde otorite kurmak, hakimiyet kurmak adına ne lazımsa biz ona verivermiştik. Her şeyin söz sahibiydi, her konuda söz sahibiydi. Dünyaya hakimiyet adına ne lazımsa yapıyordu. Peki hani bir Süleyman aleyhisselam vardı, o yeryüzünün de ötesinde cinlere de hakimdi, kuşlara da hakimdi, şeytanlar da vardı emrinde, hatta rüzgar da onun etkinliğindeydi. onunki farklı ve başkası yoktu. O gibisi olmayacaktı. Hatta benden başkasına verme ya Rab demişti de peygamberimizden de öğreniyoruz. Öyle bir saltanat başka birine verilmedi. Demek Zülkarneyn Aleyhisselam'ın saltanatı bir farklı. Bu mekana hakimiyet. Ve etbe'a sebeba. Kullandı. Sebeplere sarıldı. Hadi dedi. Şöyle bu işi kullanalım. Bu fırsatı değerlendirelim dedi. Değerlendirdi de hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُوبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. Yürüdü, fırsatları değerlendirdi, kendisine sunulan imkanları kullanmaya başladı, ta güneşin battığı yere kadar vardı. Güneşin batım yerine de hakimdi, battığı yer. Onu bir baktı ki, böyle bir sanki pınarda batıyor gibi gördü, siyah bir su gösesinde battığını, sanki çamurlu, kara çamurlu bir su gösesi veya pınar gibi bir yer, işte öyle tarif ediliyordu, öyle battığını gördü. İzmir'de seyredin ya da İskenderun'da, isterseniz Portekiz açıklarında ya da Rabat'ta, Fas'ta bakın. Şöyle Atlas Okyanusu'nda güneşin battığını seyredin. Hiç de sizin köydeki gibi batmıyor. Çünkü Atlas Okyanusu'nda güzel bir güneş bir başka batıyor. Okyanus bir de kasvetliyse hava, bulutluysa gökyüzü, daha bir kararmışsa her taraf, suyun rengi de bir değişik, sanki bulanmışsa, o sizin bildiğiniz Akdeniz'deki berrak beyaza çalar bir su yoksa, ya da hafif mavi ya da işte turkuaz yeşili mi dersiniz, petrol mavisi mi dersiniz, öyle bir rengin ötesinde bir renkse, işte o zaman o suyu nerede battı diyeceksiniz. Sanki bir balçık gibi, sanki bir çamur gibi, sanki onun ötesinde gibi, bir de içinde dışında kaynar gibi değil mi? Öyle olmayacak mı? İsterseniz, tabii güneşe bakma işini yapmayın ama, bazen güneş doğarken de, güneş sanki etrafını yararak gelmeye çalışır gibi doğar. Batarken belki fark edemezsiniz de, güneş doğarken şöyle bir seyretme imkanınız varsa bakın, camla bakın, başka bir imkanla, çerçeveyle bakın, sanki oraları yırtıp gelmeye çalışıyor, balçıktan çıkmaya çalışıyor, çevresinden ayrılmaya çalışıyor, size doğru koşmaya çalışıyor gibi göreceksiniz. İşte batıda da böyle bir batış gördü, oraya kadar gitti. Orada bir kavim, bir toplum buldu. Güneş o kadar önemli değildi ama batış noktasına kadar hakimiyet. Güneş battı mı hayat biterdi zaten. Her şey ölürdü. Ondan sonrası yoktu. Ölülere hakimiyetin ne anlamı vardı? Hadi Karaca Ahmet mezarlığına o zaman. Ya da Üçler Musalla deyin siz isterseniz. Öyle değil. Hayata hakim olacak. Güneş batmadan önce varacağı yere varacaktı. Güneş batarken oradaydı. Yeniden doğuşunu oradan seyredecekti. Bir kavim buldu. Bir toplum yaşıyordu orada. Kulna. Dedi ki Allah. Ya Zülkarneyn. Ey Zülkarneyn. İmma en tuazzibe ve imma en tettehide min fihim husna. Dilersen hak etmişlerse azap edersin. İstersen onları layık görürsen onlara güzel davranırsın dedi. Yani zevkin bilir. İstediğini yap. Sıraya koy istersen. Kadınlar öne, erkekler arkaya. Erkeklerin hepsini kesiyorum. Kadınlar da hadi bakalım sürüler halinde bizim köye. Öyle değil elbette. Onu Firavun yapar sadece. Allah'la diyalog halinde olan yapar mı bunu? Zevkine insanlardan eziyet eder. Bundan zevk alır mı? Aklına öyle geldiği için öyle takılır mı? O mümkün değil tabii. Ondan dolayı böyle tercümeye çalıştım. Yani Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı soykırımı değil de burada yapılan. Ya ne? İmma en tuazzib. Dilersen, hak etmişlerse azap edersin. Ve imma en tettehide fihim husna. İstersen öyle layık görürsen onlara güzel davranırsın. O da öyle demedi mi? Bakın 87. ayet biraz bunu böyle gerektiriyor. Kale emma men zalem fesevfe nuazzibuhu sümme yuraddu ila rabbihi fe yuazzibuhu azaben nukra. Ve emma men amene ve amile salihan felehu cezaenil husna ve senekulu lehu min emrina yusra. Ne dersiniz? Bu anlam herhalde bu iki ayetle 87 ve 88. ayetle bu manayı kazandı. Yani dedi ki, ya Rabbi elbette hak edene ceza vereceğim, hak edene güzel davranacağım. Yani kim zulmederse, kim haksızlık ederse kendisine, bedenine, mal varlığına ve çevresine, inanması gerekirken inanmaz, Müslümanca yaşaması gerekirken yapmaz, inancının gereği ameli salih ortaya koyması gerekirken eylemezse, onu azap edeceğim. Hem ne azap, dahası o yuvarlanıp gidecek Rabbinin huzuruna da, orada da korkunç bir azap, görülmedik bir azap, müthiş bir azapla baş başa kalacak, karşı karşıya olacak, azabı orada daha bir görecek. Hem ne azap olacak. Ama iman ehli olursa insanlar, bu kavimdekiler inanırlarsa ve inandık demekle yetinmez, inancın gereğini yerine getirirlerse, o zaman hoş bir mükafat, güzel bir karşılık onları bekleyecek. Elbette ben böyle davranacağım. Sonra ona bu emrimizden kolaylıklar ihsan edeceğiz. Elbette Allah böyle lütufta bulunacaktı. Daha nice kolay kolay, güzel güzel bu işe hakimiyetinin örneklerini sunacaktı. Orada ne kadar kaldı? Takılı kalmanın alemi yok değil mi? İnsanlar nedense kul olmak için gerekli bilgiyi alınca devam demeye alışmamışlar. Daha sonra demeyi pek severler. Ondan dolayı da nice nice tefsir kitaplarına daha sonranın yorumları gelmiş. Bazen bu durumda şöyle bir fıkra anlattığım olur. Adamın biri varmış, demiş ki enjektörle iğne yapmanın, yani şu ilaç sıkmanın vücuda, kalçadan ya da işte vücudun herhangi bir yerinden ilaç zerk etmenin en güzel yöntemi, adamı böyle 2 metre öteye yatıracaksın yüzüstü, ilacı da enjektöre dolduracaksın, sonra hadi yallah, bismillah bir atacaksın, saplayacaksın kalçaya, sonra üflediniz mi yavaşça, bakmışsınız ilaç içeriye kendiliğinden giriyor, üflediniz ya, orayı sanki itekliyor. Böyle anlattım. Saf bir kardeşim hemen dedi ki, yani bir saflık tabii o anda, değilse hayata saf değil. Takılı kaldı ya, acaba ne oldu, arkasından ne gelecek dedi ya. Hemen bir soru verdi. Dedi, o ne olacak enjektör orada, nasıl çıkacak ya? Bırak be kardeşim, tak orada kalsın, ne fark eder dedim. Zaten olacak bir şey değil ki bu. Ne diye insanlar böyle takılı kalır anlamıyorum. Zülkarneyn aleyhisselam ne oldu ondan sonra, ne yaptı? Orada ne yaptığını bilmem gerekmiyor ki. Bakın, bir yasa koydu oraya. Gerçekten hayatı ilgilendiren bir yasa. Peygamber bir bölgeye gidiyor, güneşin battığı bölgeye. Yani ölümle daha bir yakın insanlara, hayatın bittiğini bilen insanlara, güneşin devranından farklı haberdar olan insanlara gidiyor. Güneşler batıyor bazen orada, bunu biliyorlar bu insanlar. Ve diyor ki, eğer iman ehli olurlarsa, inançlarının gereğini yaparlarsa, tamam, onlara güzel güzel karşılıklar var. Lakin ve fakat eğer zulmederler, zalim olurlar, haksızlık ederlerse azap var dünyada, Zülkarneyn'den bir azap. Yetmez bu iş, sanki bir de ahirette azap var. Bunu böyle anlattı. Peki onu sormadık. Ne soralım? Bana kalırsa şunu soralım. Acaba Zülkarneyn aleyhisselam bizim bölgeye gelmişse, bu geldiği yer bizim köyse, bizim kentse, bizim evse, bizim dükkansa, orada da güneşler battı mı, ne dersiniz? Baban güneş gibi parlamıştı, battı mı? Aman sizin piyasada ne güneşler battı, battı mı? Ne güneşler vardı vaktiyle, şimdi battı mı onlar? Şimdi sen kendi güneşinin parlamasından yanasın herhalde. Millet yıldıza filan razı değil. Yıldızı parlayacakmış ne ki? O daha büyük yıldızlar, kocaman yıldız, güneş parlasın istiyorlar, doğsun istiyorlar. Doğdu ama batacağını bilmiyor mu bu insanlar? Biliyorlar. Ne dedi sana Zülkarneyn? Zulme dersen kendine, öyle yaptın galiba bazen, oğluna kızına zulmettiğinde para kazanmaya çalıştın, ailene zulmettiğinde makam ve mevki elde etmeye çalıştın, çevrene zulmettin, onların cennetini düşünmediğinde sen kendi kendine rahat etmeye çalıştın, insanların bini bir para, hepsi cehennemin dibine, yeter ki ben cennetlik olayım dediğinde zulmettin herkese, gözüne zulmettin, bakmayacağın şeyle ilgilendin, öğrendin, başında kafa yordun. Ya da kulağına zulmettin, duymayacağını duydun. Ağzına zulmettin, söylemeyeceğini söyledin. Nedir senin derdin? Eğer iyi bil ki zulmüne devam edersen, bu olay, bu Zülkarneyn olayı sana eğer öneri olup kural bildirir de vazgeçersen, ne ala değilse, hem Zülkarneyn'den bir azap, hem de ahirette bir azap olacak. Efendim bugün Zülkarneyn yok, öyleyse bugünkü azaptan kurtulduğunu zannediyorsun ama yine de hayata hakim bir Zülkarneyn sana dünyada azabı tattıracak ve de sen yarın ahirette Allah'ın huzurunda azaben nükra görülmemiş farklı korkunç bir azabın içinde kendini bulacaksın. Ve senekulu lehu min emrina yusra ve böylece ona kolaylıklar arz edecek, güzellikler söyleyecek, bu buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz diyor Allah. Öyle olacak tabii. Ya da bunu eğer Zülkarneyn söylemişse, bu insanlara iman eden, imanının gereği salih amelde bulunanlara bu dinin kolay yönlerini, kolay olduğunu da anlatacağız demektir. Ne kadar güzel bir davetçi yöntemi değil mi? Dinin kolaylıklarını öğretmek, ne kadar güzel bir amir örneği değil mi? Zülkarneyn'e dinin kolay olduğunu, yani yolun güzel olduğunu öğretmek ve bunu insanlara bildirmesini söylemek. Kolaylık, kolaylıklar, işin kolaylığı, cennet yolu olduğunu Leyl suresinde isterseniz bir kere daha okuyup öğrenin. Leyl suresi, 92. sure. Sümme etve'a sebeba, sonra devam etti yoluna. Ya da diğer fırsatları değerlendirmek istedi. Hepsi o değildi sunulan imkanlar. Başka imkanlardan yararlanmak istedi. Ya da görevini başka bir alanda icra etmek istedi. Devam dedi. Hatta idâ belagamattı ayşşems. Sonra güneşin doğduğu yere vardı. Güneşin doğduğunu gördüğü yere vardı. Güneş oradan doğuyordu. Bunu bulduğu yere vardı ama vecedehâ tatlu alâ kavmin, bir toplum üzerine doğuyordu. Bu sefer de doğduğu yer değil anlatılan, doğduğu insanlar, doğuş imkanını gören insanlar, ne üzere doğmuştu, neydi güneşte baş başa olanlar, öyleydi. لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. Güneşle aralarında bir perde yoktu. Güneşe engelleri yoktu. Güneşle doğrudan ilgiliydiler. Güneş onların üstüne doğuyordu. Bir perde, bir engel, bir dağ, bir yamaç ya da bir elbise ya da benzeri bir engel yoktu aralarında. Güneşi fark ediyorlardı. Güneşin doğuşunu biliyorlardı. Güneşle iç içe de iç içeydiler, güneşi anlıyorlardı. Kedalike وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَى. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu veya yanında olup biten her şeyi bizim ilmimizle büsbütün kuşattığımız ortaya çıksın istemiştik. Sümme etba sebeba, sonra devam edecekti. Neydi bu toplum? Kimdi bunlar doğudakiler? Üzerleri çırılçıplak mıydı? Güneşin doğduğu yerde miydi bunlar? Eğer öyle anlayacaksak bir çeşit. Yoksa evleri barkları yok muydu? Güneş doğunca bunlar güneşi doğrudan mı görüyorlardı? İkinci bir çeşit. Ya da bunlar güneşi daha mı iyi anlıyorlardı? Güneşi anlamalarına, Allah'ın ayetlerini bilmelerine, tanımalarına engel bir yer yok muydu orada? Üçüncü bir çeşit. Biz her çeşidine göre bir farklı anlayalım. Sen devam et, farklı çeşitler görürsün. Söyleyelim istersen. Hadi birlikte güneşin doğduğu yere doğru gidelim. Hangi şehirde yaşıyorsun? Aydın'da. Biraz daha Isparta ya da Adana, isterseniz Urfa, Diyarbakır, Mardin, Maraş. Peki, daha doğuya gidin isterseniz ya da bulunduğunuz şehrin doğusunda bulunun. Orada şöyle çırılçıplak çocuklar görecek misiniz? Ayaklarında ayakkabı olmayan değil, çorap da olmayan, kış günü buzlar üzerinde öylece yaşamak zorunda kalan, üzerlerinde elbise bulunmayan, öyle çocuklar, öyle büyükler, öyle insanlar görecek misiniz? Ya da düğünlerinde, üzerlerinde yeni bir elbise bulamadığınız, güneş doğunca o eski elbiseler üzerine doğan, bir sitra verilmemiş, bir engel değil ama bir güzel elbise bulamayan, elbiseleriyle gelinlik düşünemeyen, damat olamayan insanlar görecek misiniz, yoksa var mı çevrenizde? Gidin oraya, Zülkarneyn size örnek olmayacak mıydı? Peki, ya güneş doğunca üzerlerine doğan bir yerler, evleri olmadığı için dışarıda bulunanlar, tümüyle ev yok demeyin ama belki, mesela evinde çeşmesi de yok, mutfağı da yok, mutfak bölümünde fayansı da yok, mermeri de yok. İşte öyle dışarıda akşamdan kalma, zaten bir tek bir kap bir kaşığı olan, yani dahası olmayan, ikincisi bulunmadığından, yemek bulursa ancak onda yapacağından dolayı, sabah onu yeniden yıkamaya çalışan, gece karanlığında beceremediği için akşamın bulaşığını sabaha ertelemek zorunda kalan insanlar görecek misiniz? Güneş doğarken şöyle bir taşlıkta bulaşığını yıkamak zorunda kalan, çamaşırını yıkamak zorunda kalan, üzerlerine engel bulunmayan, karın altında, yağmurun altında bu işi yapmak zorunda olan öyle bölgeler görecek misiniz? Ne diye duruyorsunuz yürüsenize? Evi olmayan açıkta olan, elbisesi olmayan açıkta olan, bir de üzerlerine güneş doğmayan ama doğunca doğrudan onlara hakim, ne yaptıkları belli değil, köle durumunda bulunanlar mı göreceksiniz? Böylece yeryüzü mü anlatılıyor size? Yeryüzü ve içindekiler, yani bölgeler, beldeler ve içindekiler, insanlar acaba Zülkarneyn'in gözüyle bakılınca nerede, nasıl yaşıyorlar? Demek ki doğular var, doğudakiler var, daha doğudakiler var, güneşin doğduğu yerde insanlar var ve bu insanlar üzerlerinde bir şey yok, çırılçıplak insanlar. Üzerlerinde bir şey olsa da evleri olmayan insanlar, ailesi olmayan insanlar, köprü altında yaşayan insanlar ya da ana baba gibi sıcak bir yuvayla, eş dost tanıdık bildik gibi sıcak bir ortamla veya bir köy kent gibi sıcak bir bölgeyle büyümemiş insanlar. Kedalik fakat ahadna bima ledeyhi hubra. İşte böylece biz bilirmişiz meğer ya da öğrettik mi bilirmiş insanlar. Hadi bilin bakalım, bizden bir haberle hayatı tanıyın bakalım diye Allah Zülkarneyn'e öğretiyor, bize anlatıyor, bize öğretiyor, biz de onlarla beraber oluyoruz. Sümme etbe'a sebeba. Yeniden devam edecek fırsatları kullanmaya, tekrar edecek, bu kadar değil diyecek bize öğretisinde. Bir güneşin doğduğu bölge, bir güneşin battığı bölge değil, bir yer daha vardır, bir daha diyecek ve onu da inşallah daha sonraki bölümde devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.